Ayrım 21. Kadın Öykülerinde İstanbul. Sayfa 212. Gönül Kıvılcım. Anneannemin İstanbul'u. Fatih'te küçük bir giriş katıydı. Derme çatma evinin pek de büyük sayılmayacak salon penceresinden göründüğü kadardı İstanbul. Perihan Hanım ya da torunlarının ona taktığı isimle Şişman Anne, seher vaktini, alacakaranlığını, gecelerini ezbere bildiği Fatih'teki o dar ve tozlu sokağı seyrederek yaşlandı. Gökyüzünün kaybolduğu bir sokaktı burası, ağaçsız, çiçeksiz. Ama şenlikliydi. Seyyar satıcıların biri susar, öteki başlardı. Balıkçılar, meyveciler, sebzeciler. Şişman anne taze balığı işitti mi, örgü şişlerini toparlar, önündeki alçak sehpada onları bırakacağı bir yer bulur ve yitip gitmeden satıcıyı durdururdu. Pul pul balıklar, akın akın hamsi. Ona geçmişi, Karadeniz'i hatırlatan ne varsa bir rüzgarla içeri doluverirdi. Vakitlerden akşam vakti. Üç katlı Rum evinde radyoda fasıl başlıyor. Geçmişte bir gün. Hasır koltuğunu pencerenin önüne çekiyor, taş plakları aratmayan sesiyle katılıyor müziğe Şişman anne. Uzaktaki gün batımına dalıyor. Tirebolu'da güneş denizi tutuşturuyor. Kıpkırmızı gün batımları, her biri diğerinden daha iştahlı, sofraya kurulmuş beş sıhhatli çocuk masada yemek yerken fonda onların dekoru oluşturuyor. Koca bir mutfak, mutfakta sedir, büyücek bir ocak, ocağın içinde maltız, mangal, her birinde birer kap yemek, hırçın dalgalar, kayık sefaları. Mazi olmuş artık. Fatih'teki evin manzarası mı? Yıkık dökük iki apartmanın arasında kalmış müştemilatın damı. Seyretmeye doyamadığı dalgaların yerini bu köhnemiş binanın damında duran eski püskü eşyalar almış. Aile evindeki neşenin, gelip giden dostların, torun torbanın yerini ise titrek görüntülü bir televizyon. Ne oynadığı hiç önemli değil. Bir ses, sıkışıp kaldığı bu küçük, küçük olduğu kadar da muhafazakar mahallede onu hiç terk etmeyen sesler demek televizyon. Tek başına Perihan Hanım ama şikayet etmiyor. Emekli maaşını çekerken kırdığı kalça kemiğine, koltuk değnekleriyle yaşamak zorunda kalışına, onu unutan çocuklara rağmen kuyruğu dik tutuyor. Bir yanardağ düşünün, her daim tehdidi altında yaşadığımız, patlamaya hazır, sırtınızda gölgesini hissettiğiniz. Ama yine de dost. Dost, çünkü yaşamınızı ne denli güçleştirirse güçleştirsin, ondan vazgeçemiyorsunuz. Ekmeğinizi yanardağdan kazanıyorsunuz. İyi ki onun cazibesine kapılıp gelen turistler var. Pencerenizin dışındaki peyzajın bir parçası yanardağ. Ufukta onun olması, hırslarınızın anlamsızlığını, emek verip büyüttüğünüz her şeyin bir lav selinde eriyerek hiçleşebileceğini hatırlatıyor. 80 küsür yaşındaki anneannenin varlığı da böyle bir tehdit bizler için. Her daim kaldırılmış, sınır çizen, yasak belirten bir işaret parmağı. İşaret parmağının tarif etmekte güçlük çektiği bir şey gelmişti son günlerde başına, bir rüya. Uzun süredir ilk kez evini, eşyalarına çizdiği sınırları değil, basbayağı bir düş görüyordu. Keskin bir ışık bürümüştü evi. Bütün bina elektriklendirilmiş gibiydi. Onun bildiği türden bir ışık değildi bu. Kuvvetli, göz alan, karanlık her odayı, loş her köşeyi ışıl ışıl yapan delici bir ışıktı. Yalancı cennet bu olmalı diye düşündü Şişman anne. Şiddetli ışıkta eşyalar silinmiş, canını sıkacak, düzeni bozacak tek bir kusur kalmamıştı. Ölümdü ona böylesine yaklaşan. Kocasının geriye kaykılmış bedenini, bir karış açık ağzını gördüğünde anladı. Kala kaldı, elinde sabah kahvesiyle. Sırtında pazen sabahlığı, ayaklarında çiçekli terlikleriyle karşıladı ölümü Şişman anne. Sait Bey öldüğü gün sesi hala evin içindeydi. Yaşam dolu sesi. Kahve, 40 yıllık kocasının istediği gibi bol köpüklü düştüğü için seviniyordu. Perihan, kimse senin gibi yapamıyor şunu. Hadi pişir de şöyle okkalı bir kahve içeyim diyerek yollamıştı onu mutfağa, pohpohlayarak. Böyle yapmasa bile Perihan'ın kahvesini aksatmayacağını bilerek. Yine de ölüm oradaydı. 50 yıllık kocasının bedeninde. Şişman anne geri geldiğinde Sait Bey ölümün boyunduruğundaydı. Yeri düşünülemeyen ölüm. sarsaladı kocasını. Perteleşmiş kollarında hayat aradı. Ayaklarına değdiğinde anladı, ölüm tüm soğukluğuyla inmişti yeryüzüne. Nereden ne zaman geleceği bilinemeyen ölüm. Baş edemeyeceği bir durumdu bu. Şehirdeki vefasız kızını aradı. Şişman annenin Fatih'teki evinin duvarlarında rutubet lekeleri, yer yer sıva çatlakları ve her yıl biraz daha katmerleşen kalorifer isi. Diğer bütün eski evler gibiydi. Mozaik cepheli, 60'lardan kalma bir apartmandı dışarıdan bakıldığında burası. Sait Bey iflas ettikten, İstanbul'daki manifatura dükkanını elden çıkardıktan sonra taşınmışlardı buraya. Eski ihtişamdan, eski şaşadan eser yoktu artık. Oysa bir zamanlar. Lüks vapurlarla Ma aile gelinirdi İstanbul'a. Yemek salonlarında piyanolar, güvertede eğlenceler, oyun salonlarında gece 3'lere kadar pokerler. Giresun'da açıkta demirleyen yolcu gemisine motorlarla yanaşılır, körüklü valizler, erzaklar bir bir taşınırken yolcular da az sonra başlayacak seyahatin tadını çıkarmak üzere heyecanla geçerlerdi gemiye. Defileye çıkar gibi hazırlanılırdı İstanbul'a kalkacak ekspres vapura. Eğer vapur Karadeniz'in azgın dalgalarıyla fındık kabuğu gibi sallanmazsa, kameralara gidene kadar konforlu salonlarda yemekler yenilir, gece geç vakitlere kadar şans oyunları, poker, 21, konken oynanırdı. Mamafi fırtınalı günlerde bütün bu zevklerden mahrum kalınır, deniz tuttuğu için herkes kamarasında ortalığın sakinleşmesini beklerdi. İstanbul'da Meseret Otel'e yerleşilir, Konyalı lezzet lokantasında yenilir, tarlabaşının en iyi terzilerinden giyinilirdi. Kumaşları da, modelleri de benzersiz, terzi Hayriye'ye diktirirdi istisnasız bütün elbiselerini şişman anne. Taksim'le tarlabaşı arasında ferah bir yerdeydi Hayriye'nin atölyesi. Modelleri öyle güzeldi ki, macera bitip de eve döndüğünde herkes onları görmeye gelirdi kapısına. Bir efsane gibi dolaşırdı Tirebolu'nun sokaklarında Perihan'ın eşarbı, Perihan'ın elbiseleri, Perihan'ın mantoları. Her gece bir gazino, her gece sefaat alemleri. Tepebaşı senin, Cumhuriyet gazinosu benim. Sait Bey'in dolu cepleri, Perihan Hanım'ın kapalı çarşı işi mücevherleri, sevdikleri sanatçının peşinde gezerlerdi birlikte. Şimdi geriye kala kala gelenin gidenin olmadığı, hayli loş bu evde ölümü beklemek kalmıştı. Kimse onun ne denli yalnız olduğunu bilmiyordu. Hiç kimse. Adımları ondan daha yavaş, suratları nursuz Fatih Parkı'nın yalnızları bile. Caddeye bakan, bir köşesinde çocuk bahçesi, yeşile hasret ve yalnızların buluşma noktası bu parka, koltuk değneklerine yaslanarak yavaş yavaş yürüyordu şişman anne. Gidiyor, tek başına oturanlardan birinin yanına yanaşıyordu. ''Senin evin nasıl peki?'' diyordu kendisi gibi takma dişli hanıma. ''İki oda bir sofa, bir ocak, bir soba, kalorifer bile yok. Hayıflanmak için gelmişlerdi parka. Ama Perihan Hanım oğlunun hakkını yiyemezdi. Allah var, bana kalorifer yaptırdı oğlum dedi. Seninki vefalıymış. Vefalı ya, ah ah. Gelinler bırakmıyor ki çocukları. Bank arkadaşı, ne yapıyor gelinin diyerek konuyu derinleştirmek istedi. Dedikodunun uzamasından pek bir mutlu. Asıl soruyu cevaplamadan, takma dişlerinden şikayet etti Perihan Hanım. Ağzımda ikinci bir ağız sanki dedi. Dişleriyle pek ilgili görünmüyordu karşısındaki. Oysa biliyor muydu acaba, şişman anne için gelin mevzuu kadar önemliydi boğaz konusu. Boğazına düşkündü şişman anne. Hayat demek yemek, içmek, tatmak, yemek kazanlarının başından ayrılmamak, zengin sofralar kurmak, davetler vermek, davetlere gitmek demekti. Hepsi bitmişti. Geriye kala kala bir park kalmıştı, bir sokak, bir pencere. Gelin diyordun. Parktaki yalnızlık yoldaşının gözleri gelin deyince büyüyordu. Biraz da onu mutlu etmek için sattı gelini şişman anne. Gelini bassın dedi. Beni oğlumun gözünde küçük düşürmek için her şeyi yapıyor. Oğlumun sevgisini kıskanıyor. Ondan başkasını sevmeyecek. Öyle istiyor. Onlar bunları konuşa dursun, Eminönü'nden camilerin soğan kubbeleri üzerinden martılar uçuyordu. Küçük bir erkek çocuğu güvercinlere yem atıyor, Karaköy'de iskeleye tarih kokan vapurlar yanaşıyordu. Perihan Hanım deniz şehrinde Süleymaniye'nin avlusundan denize bakmayı hayal ediyordu. Oradan baktın mı boğaz daha derin görünüyordu. Gerçeği söylemek gerekirse deniz şehrinde denizi muazzam özlüyordu. Halbuki bir zamanlar altının, denizin, bolluğun kızıydı. Artık sadece söyleniyordu şişman anne. Nasıl öleceğiz, o toprağın altına nasıl gireceğiz? Öyle ki duyan ne kadar çok söylenirse o kadar uzun yaşayacağına inandığını sanıyordu. Her şey boşuna, madem ki ölüm var, her şey boşuna diyordu. Öf anne, yetti artık, ölenle ölünmez. Küçük kızı İdil son geldiğindeydi. Nereden baksan 3 ay olmuştu kapısını çalmayalı. Karşı yakada oturan zengin ve kaprisli kızı annesinin yaşadığı mahalleyi ona yakıştıramıyor, sırf arkadaşlarının kulağına gitmesin diye şoföre arabayı 2 sokak ötede park ettiriyordu. İstanbul'un sakladığı hayatlar, İstanbul'un sakladığı sırlar. İdil'i hoşlayıp beşlemeden gözlerini televizyona devirdi Perihan Hanım ve pöhledi. Ajansı bekliyordum. İdil'in elindeki poşette 1 kilo çipura balığı, 1 kilo yeşil elma. Yüzü ışıdı, gümüşümsü çipuralar tezgaha yayıldığında. Kızı İdil balıkları ayıklarken o da boş durmadı. Dışarı yetişmeyen kolunun yerine taktı koltuk değneğinin ucuna bezi, salon camını parlattı durdu o gün. Derken elmasını yiyebilmek için takma dişlerini kutusundan çıkardı. Takma dişlerim bu kutuda olmasa aradığımda dünyada bulamazdım. Bir yasa yapıcının kendinden eminliğini taşıyordu hareketleri ve tiksiniyordu doğruyu söylemek gelirse takma dişlerinden. Ağzımın içine yapılmış kazıklı yol bunlar diyordu. Nefret etse de kutusunun yeri şaşmıyordu. Kütüphaneli divanın üst gözüne kaldırıyordu onları. Yalnızca dişlerine mi? Şişman annenin evinde her nesneye vazgeçilmez bir yer gözetilmişti. Bahçeye dikeceği çiçeklerin düzenini kağıt üstünde ince ince planlayan bir peyzajcının titizliğiyle tasarlıyordu nesnelerin konumunu. Anahtarları, gençlik fotoğrafları, seccadesi hepsi kanıksanmış, çoktan ezberlenmiş yerlerdeydi. Üstelik söz dinliyordu şişman annenin aynalı gardrobu. Saat başı ortalığı ayağa kaldıran antika saati, salondaki yemek masasının 2 yanına yerleştirilmiş sandalyeleri. Dipçik gibi durmak varken salarlarsa kendilerini, sağa sola kaykılırlarsa şişman annenin bir kaş oynatması yetiyordu. Ama ölüm, şişman anne yağmurun eksik olmadığı o günü, ölüme hazırlıksız yakalandığı anı tekrar tekrar anlatıyordu kızına. Ölüme evin dibinde köşesinde bir yer aradılar, defalarca, olmuyordu. Şişman annenin haritalarında ölüme yer açılmıyordu. Günlerce kendi kendine konuştu durdu. Her defasında lafı eviriyor çeviriyor, ölümün etrafında dolaştırıyordu. Perihan Hanım'ın düşüncesine göre ölüm, son nefesini veren insanın haline, buz tutmuş yolda patinaj yapan arabalara güldüğü gibi gülüyor olmalıydı. Gök gürlemesinin, yağmurun eksik olmadığı o günü, ölüme hazırlıksız yakalanışını defalarca anlatıyordu. Evin dibinde köşesinde bir yer aradılar, manasız olduğunu bile bile. Gene de olmuyordu. Şişman annenin haritalarında bu bilinmeze yer açılmıyordu. Şişman anne için evindeki nesnelerin haritası gayet kesin, gayet net ve bir o kadar da ayrıntılıydı. Sait Bey'in çantası örneğin, çantanın yeri şaşmıyordu. Geldiğinde portmantoya asılacak, yemekten sonra masanın üzerine bırakılacak. Sait Bey uyumadan yine portmantoya taşınacaktı. Elinde değildi, tüccar kocasına ve eşyalarına da evin düzeni içinde bir yer düşünmüştü. Gençliğinde akşamları iş dönüşlerinde salondaki masayı işgal ediyordu Sait Bey. Akşamları onun yemeğini masanın baş köşesine koyuyor, yemek bitip de bulaşığa geçildiğinde kocasının gazeteleri, otobüs biletleri ve çantasında biriken diğer bilumum malzeme masaya dökülüyordu. Çantanın içini gördüğünde başı dönüyordu şişman annenin. Ama eşya haritası deri çantanın kapsamına karışmasına izin vermiyordu. Kocası dükkanın kapanacağını itiraf ettiğinde yerin hazır dedi. Dükkanı bırakıp da nereye gideceğim diye düşünme sakın. Arka bahçedeki ceviz ağacına bakan odayı verdi ona. Günde 2 kez terliklerini sürükleyerek Sait Bey'in kahvesini ayağına götürüyordu. Sabah gazetesini okurken bir sade kahve, öğle uykusunun ardından bir tane daha. Yaşıt olmadıkları, Sait Bey'in ölüm denen eşeğe yaklaştığı gözden kaçmıyordu. 15 yaş büyüktü karısından. Kalbinin teklediğine dair işaretler de oradaydı. Geceleri sırtındaki ağrılar, ellerinin titremesi, Merdivenleri çıkarken buharlı trenden beter püflemesi, yuttuğu ilaçlar, kahvesini günde bire düşürmesi, sokağa çıktığında oradan buradan gelen "Sait Bey dinleniyor, yola çıkacak, meraklanmayın" telefonları. Şişman anne tüm bu uyarılara rağmen bu kaçınılmaza yer ayarlayamıyor. Çizdiği haritalarda ölümü hesaplayamıyordu, hazırlıksızdı. Ölüm de evindeki eşyalar gibi gitgide cisimleşiyordu oysa. Yaşam bir gün elimizdeki haritaları kullanılmazlaştırır. Şişman anne için haritaların işe yaramadığı gün çoktan gelmiş çatmıştı bile. Sait dedeyi şişman annenin yaşamın yeri bellediği yatağa boylu boyunca yatırdılar. Ölüm yaşamın koynundaydı. Ama yaşam her şeye rağmen teslim olmuyor. Umulmadık yerlerden uç veriyordu. Bir hafta geçti geçmedi, Fatih'teki kupkuru sokağa gül hatmi fideleri dikti belediye. Şişman anne bayram etti. Ağaçların koruyucu meleğiydi o şimdi. Çocuklara göz açtırmıyor, ağır futbol topu ağaçlara çarpacak diye aklı çıkıyordu. Hele bir gün ansızın ağaçlar çiçek açtığında çıldırdı sevinçten. Tirebolu'yu hatırladı. Mutluluk anlarını, ölüme inat yola devam eden yaşamı, çocuklarını, onu unutan çocuklarını. İki kızına hamile kaldığı pirinç karyolayı, bu yatakta ıkına sıkına doğurduğu çocuklarını. Küçüğü 4 kilo gelmişti dünyaya, bugünkü gibi hatırlıyordu. 2 gün bağırmıştı şişman anne, kemikleri açılana kadar. Pişmiş yumurta basmıştı, Abalgüz, ebenin adını unutmaz, onun yaralarına. Şişman anne pencereden gül hatmileri seyrediyor, akşamın olmasını bekliyor ve akşamları yüzünü geçmişe dönüyordu. Bir akşam hava kararmaya yüz tuttuğunda günlerdir ilk defa ışıkları yakmadı. Ev zifiriydi. O kadar ki kendi evi korkuttu onu birden. Onca tanıdık o ev ürkütücüydü şimdi. Ya yoluna beklenmedik bir şey çıkarsa, ya tökezleyip düşerse? Şehrin ışıkları dışarıda kalmıştı. İçeriye yollarını bulamıyorlardı. Sokak lambaları gökyüzünden garip garip bakan ay ışığı da öyle. Ya yatak odası? Oraya ulaşabilecek miydi şişman anne? Belki de ölüm ondan daha hızlıydı. Aynı anda kapıcı dairesinde heyecanlı bir aksiyon filmini soluk soluğa izleyenler şişman anneyi tamamen unutmuştu. Üst kattan gelen küt diye bir sese diktiler kulaklarını. Yere düşerken sokakların ıssızlığı bile tozlu buralarda diye geçirdi aklından şişman anne. Ve bir yıldız gibi kayıp gitmeden önceki son saniyelerinde İstanbul'da ölüm diye düşündü. İstanbul'da ölüm biraz tez, biraz mahzun ve hayli yalnız. Meğerse dedi sonra içinden, meğerse severken, cafcaflı kıyafetlerini giyinirken, hırslarını bir dağ gibi önüne yığarken, ölüme de bir yer düşünmeliymiş insan. 21. ayrımın sonu, sayfa 219.